Ayrım 27. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 328. Enver'in Buhara'dan birdenbire ortadan kaybolması ve şehri basmacılara iltihak etmek maksadıyla terk ettiğinin öğrenilmesi Buharalılara ve Rusları şaşırttı. Birkaç hafta sonra Türk ve Batı basınına da haber oldu. Türkiye'nin, Sovyetlerin çeşitli şehirlerindeki temsilcileri de Ankara'yı Enver'in faaliyetleri hakkında haberdar etmeye çalıştılar. Buhara'da ise farklı görüşler vardı. Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca ve arkadaşları Rusların hegemonyasından kurtularak bağımsız bir devlet politikası izlemek istiyorlardı. Hükümette başbakanlık yapan Feyzullah Hoca ve yoldaşları Rusları ürkütmeyecek tarzda bir uzlaşma yolu seçerken birçok hükümet üyesi Enver Paşa ile Ruslar arasındaki mücadelenin seyrine göre tavır belirlemekten yanaydı. İbrahim Bey, Lakay kabilesinin reisi gibi birçok emir taraftarı ise hem Enver Paşa'ya hem Ceditçilerin hükümetine ve komünistlere hem de Ruslara karşı çıkıyorlardı. Akçurin gibi Buhara komünistleri Ruslarla şartsız olarak birlikte çalışmaktan yanaydılar. Enver Paşa ise işte böyle karşıt fikirlerin ve güçlerin olduğu bir ortamda doğruyu yapmak zorundaydı. O sırada Orta Asya'dan Moskova'ya dönmüş olan ve Ruslardan Türkistan'da Enver ile görüşme izni almaya muvaffak olamayan Cemal Paşa, Enver'in Buhara'daki faaliyetlerin öğrenilmesinden hemen sonra eski kader arkadaşına bir mektup gönderdi. Maceradan vazgeçip Moskova'ya gelmesini istedi ve Berlin'e gitmeyi teklif etti. Cemal Paşa, Allah aşkına inat ve ısrarı terk et. 40 yılda bir kere bu seni candan, yürekten, bütün manasıyla seven arkadaşının, kardeşinin sözünü dinle diyor. Enver'in Doktor Nazım ile beraber hemen Moskova'ya dönmesini, Halil Paşa ile küçük Talat Bey'i İran'a göndermemesini istiyor. Serbest bırakılan Malta sürgünü iddiatçıları ile beraber Berlin'de bir kongre toplanmayı, yani İttihat ve Terakki Kongresi yapmayı teklif ediyor, kendisine bekleyiş azabı çektirmemesini istiyor ve Buhara'da kaldığı takdirde 1,5 senelik çalışmaların neticelerinin tamamen mahvolacağını, kendileri için artık hayata elveda demekten başka bir çare kalmayacağını yazıyordu. Aralarında seneler öncesine uzanan yakınlık bulunan Mustafa Kemal ile temasını Türkiye'yi terk etmesinden sonra inişli çıkışlı şekilde de olsa devam ettiren Cemal Paşa, ertesi gün 16 Kasım'da Mustafa Kemal'e yazdığı bir başka mektupla beraber Enver'e yazmış olduğu mektubun bir suretini de Ankara'ya gönderdi. Cemal Paşa, Mustafa Kemal'e yazdıklarında Ankara'nın Afganistan'a askeri heyet göndermesi konusunda daha önceki taleplerinden bahsediyor. Orta Asya'da başlatacağı hareketin Anadolu'da vücuda gelecek azametli milli saltanatın bir peyki olacağını, bu gelişme üzerine eski düşmanların saygı duymaya mecbur olacaklarını söylüyor ve Enver Paşa'nın son teşebbüsleri hakkındaki düşüncelerim kendisine son yazdığım mektup ile emire yazdığım mektuptan anlaşılıyor. Enver Paşa'yı Buhara'dan geri alamazsam 1,5 senelik mesaimi mahvetmiş olacağım. Buna muvaffak olmak için olanca şiddetimle çalışıyorum diyordu. Enver'in Buhara'yı gizlice terk etmesiyle Cemal Paşa'nın ona Orta Asya'da geliştiği maceraya son vermesi çağrısında bulunduğu mektubunun arasında 8 gün bulunduğu için mektubun Enver'in eline ne zaman geçtiğini bilmiyoruz. Ancak Cemal Paşa'nın mektubunun aslının Türk Tarih Kurumu'ndaki evrak arasında bulunması Enver'in mektubu aldığını gösteriyor ve Naciye Sultan'a yazdıklarında mektuptan söz etmese de Cemal Paşa'dan gelen başka mektuplardan bahsediyor. Ama iki paşanın ilişkileri 3 ay sonra daha da bozulacak. Enver bir mektubunda Cemal Paşa bizim harekatın nabe mevsimsiz olduğunu bildirmiş. Hülasa hep kıskançlık. Neyse ben başladım işte devam edeceğim. İnşallah hüda utandırmaz. 23 Şubat 1922 tarihli mektubundan diye yazacaktır. Enver'i Orta Asya macerasına son vermesi için iknaya çabalayan sadece Cemal Paşa değildi. O sırada Kabil'de Afgan emirinin yanında bulunan Bedri Bey de Enver'in Moskova'ya dönmesini istiyordu ama Enver artık Rusların kendilerini aldattığını anlatıyordu. Üstelik birkaç ay önce Anadolu'ya geçebilmek için hazırlıklar yaptığı halde şimdi Anadolu ile meşgul olmasının oraya zarar vereceğini de söylemekteydi. Bedri'nin mektubunu okudum. 6 büyük sayfa bana hareketimden vazgeçirmek, tekrar Ruslarla barışmak için yazılmış. Kendisine cevap olarak Anadolu ile meşgul oldukça oraya zarar vereceğiz. Bolşeviklerin yardımları ise Anadolu ve Afganistan için mühim değil. Sonra da bunların kendi prensipleri haricinde her şeyi mahvetmek istedikleri, hele İslamların terakkisini ancak kendi ellerinde olmak üzere kabul ettikleri, sonra gerek Anadolu ve gerekse sair yerler için daima fitne sokmaya çalışmakta olduklarını gördüğümü ve Afganistan'ı da Buhara gibi yapmaya çalıştıklarını, mamafi yanıma gelirse görüşeceğimizi bildirdim. Hülasa bence bugün muvaffakiyetle ilerlemeye başlayan bu hareketi durdurmak manasız olacağı fikrindeyim. Başka yerlerde de başkaları iş yapsın. Nazım Bey de Cemal Paşa ile görüşüp o da aynı fikre gelmiş. Cemal Paşa da öyle yazıyor. Ruslar onu da aldatıp göndermişler. 500 bin frank Trablusgarp için Roma merkezi vasıtasıyla sarf olmak üzere vermişler. Bize de vaat etmişlerdi fakat ne oldu? Hiç. Bunlar tehlikeyi atlatıncaya kadar biraz beylik verilen sözler. 19 Mart 1922 tarihli mektubundan. Enver Buhari'yi terk etmesinden sonra Lakay topraklarına Lakay aşiretinin reisi ve Buhara emirinin gözü kapalı şekilde destekçilerinden olan ve taassubiyle bilinen İbrahim Bey'in yanına gitmek istedi. Beraberindekilerden bölgeyi iyi bilenler paşayı Lakay bölgesine değil bir başka yere gitmesi için iknaya uğraştı iseler de dinletemediler. Gitti. Gider gitmez 2 ay kadar devam edecek bir esaret yaşadı. Ve daha önce yapılan uyarılara kulak asmamış olduğu için Lakaylar ile birlikte hareket etme hayali hem girişli son hareketi başarısız bıraktı hem de hayatına mal oldu. Enver Lakaylar ile ilk defa 23 Kasım'da Çilliköy'de karşılaştı. Silahlarını teslim etmesi istendi, oturulup konuşuldu. Enver görüşmede karısını, çocuklarını hatırlayıp gözyaşı döktü ve Lakaylar durumu değerlendirip daha sonra gelmek üzere ayrıldılar. Gece birkaç atlı geldi. Lakaylar silahlarımızı teslim etmemizi ve sonra bize inanacaklarını söylemişler. Nihayet maslahat kıldılar ve kendileri muhtarlarla gidip görüşmeye karar verdiler ve erkenden gittiler. Nihayet hepsine Kur'an üzerine yemin ettirerek ahdettik ve askere de Hasan Efendi beni takdim ettikten sonra maksadı söyledim. Ahitten evvel halka maksadı söyledim ve seni ve çocuklarımı bırakarak geldiğimi söyleyerek ağlamaya başladım. Onlar da ağladı. 23 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Lakaylar ile asıl buluşma 30 Kasım 1921 sabahı oldu ve Enver, Lakayların reisi İbrahim Bey ile Karamendi köyünde tanıştı. Önde birkaç tüfekli atlı, sonra İbrahim Bey, siyah çukadan pantolon ve setre giymiş, pantolonda ince kırmızı şerit, setrenin düğmeleri sedef hırka düğmesi, omuzundan 2 sıra fişeklik atmış, 41 kazak beygirinde kara sakallı 35'lik bir adam. Başında boz ve zemini üzerine siyah kuzu derisinden kenarlı bir kalpak. Sonra türlü kıyafetli birçok adam. 50-60 tüfekli, mütebakisi kılıçlı ve kısmı küllisi sopalı 2000 kadar atlı beraberdi. Nihayet İbrahim Bey önde bir zurnacı mütemadiyen zurna çalmaktaydı. İbrahim Bey yaklaşınca indi. Ben de indim, kucaklaştık. Bunların usulü iki ellerini tutar gibi yaparak, kollarını uzatarak, çapraz olarak omuz setreni karşı karşıya getirmek. Ben bunu bizim bildiğimiz kucaklaşma ile yaptım. Sonra hep beraber bizim eve geldik, konuştuk. İbrahim Bey uyuz olduğundan yaralarından oturamıyormuş. 30 Kasım 1921 tarihli mektubundan. İbrahim Bey at ile gittiği sırada önünde zurna çalınması eski Türklerdeki nevbet yani bey veya hükümdar nereye gidecek olsa yanında bir çeşit askeri bando götürmesi adetinin devamıydı. Lakay İbrahim işte bu adeti tatbik ediyor ve seyahat ettiği sırada yanında zurna çaldırıyordu. Sonraki saatlerde beklenmedik bir iş oldu ve Lakay İbrahim'in adamları Enver'den kendisiyle yanındakilerin silahlarını kendilerine teslimini istediler. Enver aralarında güvensizlik yaşanmaması için 1-2 tabanca dışında bütün silahları teslim etti. Nihayet kara gözlüklü Yar Mehmet Bey gece hırsızlar tarafından bizim 2 silahla 3 atımız çalınmasından dolayı halka emniyet gelmek üzere kendilerine emniyet nokta noktamızı göstermek üzere silahlarımızın verilmesini istediklerini söyledi. Bir takımları ekmeği kasem ederek bunu sırf efrada emniyet gelsin diye yaptıklarını söyledi. Fakat hakikati hal, Türkler epeyce zamandan beri bunların aleyhinde bulunup nehp ettiklerinden büyüklerinin iki ateş arasında kalmamak üzere bir tertip idi. Ben bunların teklifini reddedersem arada emniyetsizlik vaki olacağını ve belki de müsaademeye mecbur olacağımızı, bu halde bunlarla birlikte çalışmak imkanı kalmayacağı gibi bütün Türkistan ihtilalinin muvaffakiyetsizlik olacağını düşünerek arkadaşların da reyini alıp kabul ettim. Kendileri de en çok 5 gün sonra iade edeceklerine yemin ile temin ederek ayrıldık. Yalnız efradın ağlayarak silahlarını bana getirmeleri beni dağlattı. Silah ve cephaneler sarılıp ve diğer nokta nokta yüklendi. Biz de İbrahim Bey ile arkadan yine zurna çalarak hareket ettik. Zurnacı bu kere de arkamızdan geliyordu. Böylece adeta hürmetli bir esir gibi muamele görerek hareket ettik. Bundan pek mahzun oldum. Fakat Hakk'a tevekkül ile hareket lazım. 30 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Lakaylar silahları 5 gün içerisinde iade etme sözü vermişlerdi. Ama iade etmeyecekler. Üstelik bir müddet sonra diğer eşyalarını da çalacaklardı. Enver ertesi gün Naci Sultan'ı ve çocuklarının fotoğraflarını yakmak zorunda kaldığı için gözyaşları ve hüzün içerisindeydi. Bu sabah pek mahzunum. Sabah namazından evvel ağlayarak senin ve yavrularımın fotoğraflarını yaktım. Sebebi de bura halkı pek mutaassıf ve içlerinde aleyhimde propaganda yapanlar bulunuyor. Bunun için taassuba dokunacak her şeyi ortadan kaldırmak lazım geldi. Ağlayarak kalbim bin parça olarak yanımda kalan son canımdan kıymetli asarı yaktım. İnşallah bundan, bu büyük fedakarlıktan maksada bir hizmet olur da seninle yakında birleşmemize vesile olur. 1 Aralık 1921 tarihli mektubundan. İbrahim Bey, hürmetli esirini lakay topraklarında köy köy, kasaba kasaba dolaştırdı. Bu tuhaf bir esaretti. Enver'in lakayların yanından ayrılıp bir başka yere gitmesine izin yoktu ama Buhara'da bir ara harbiye müsteşarlığı yapan ve o taraflarda Ruslar ile mücadele eden Ali Rıza Bey ismindeki Türk yüzbaşı başta olmak üzere rahatça mektuplaşıyor, ziyaretçiler ile görüşebiliyordu. Göktaş'ta bulundukları sırada 12 Aralık 1921'i 13 Aralık'a bağlayan gece yarısı Enver ve beraberindekiler büyük bir heyecan yaşadılar. Lakaylar yüzbaşı Ali Rıza Bey'in adamları ile gelip köyü basacağı yolunda bir haber almış, Enver'i apar topar bir başka yere götürmek istemiş ve atlara binip hep beraber Göktaş'ın dışındaki tepelere çıkmışlardı. Baskının söz konusu olmadığı anlaşılınca yine Göktaş'a dönüldü ama dönüşlerinde köyde kalan hemen bütün eşyaların çalındığını gördüler. Enver o gece yarısı yaşadıklarını bir korku filmi senaryosunu andırır şekilde anlatıyordu. Gece yarısı bir çığlık içinde uyandım. Salim'in sesi, paşam atı götürüyorlardı. Gözümü açınca odanın karışık bir halde kapıdan içeri dışarı gitmekte olduğunu gördüm. Bu sırada mumu yaktılar. Kapıdan bir ses, silahları teslim ediniz diye bağırıyordu. Evvela tabanca, hemen ele aldım fakat dışarıda silah sesi olmadığından sükunetle giyindim. Mustafa boynuma astım, taktım, paltomu giydim. Bu sırada odadakilerin telaşı fazlaydı. Kapıya doğru gittim. Derken İşhan ismindeki beyin Mirkendi geldi. Paşam gidelim dedi. Nereye diye sordum. Gitmem deyince ağlayarak ben de seninle kalayım dedi. Muhittin ağlayarak paşam bizi nereye götürüyorlar diyordu. Sonra anladım ki İbrahim Bey ve vesaire Ali Rıza'nın burasını basarak beni alacağını ve kendilerini esir alacağını duymuşlar. Bunun üzerine gidip kendilerini temini muvafık buldum. Bu sırada atımı da getirdiler. Bindim hep atlandık. Kışlağın arkasındaki tepeye çıktık. Halil Efendi'ye birini gönderdim. Eğer geliyorlarsa katiyen düşmanlık olmamasını temin etsinler dedim. Giderken hepsi korkuyordu. Bir tüfek istedim, verdiler. Beyin yanında 4 silahlı kalmış idi. Hepsi kaçıştılar. Hakikaten 20 kişi gelseydi hepimizi alırdı. Bekledik. Ben 2 kişi versinler gideyim dedim. Zira son gelen haberlerde Ali Rıza'nın Rusların taarruzu karşısında daha tehlikeli hal ve vaziyete girmemek için şehri terk ile şarka çekildiği bildiriliyordu. Ben çevirmek istedim. Zira bu halde fikirlerini tatbik etmiş olacaklar ve Ruslar da serbest kalacaktı. Benim gitme teklifime muvaffakat etmediler. Hele sabah olsun, hakikati anlayalım dediler. Sabah oldu. Nihayet kışlağa döndük. Bu sırada Afgan misafirlerini de ayaklandırmışlardı. Sabah onlar da geldi. manasız telaşı anladılar. Fakat bu gece telaşta birçok şeyler çalınmıştı. Mamafi Afganların da eşyasını çalmışlar ve bununla birlikte 200 altın paraları da çalınmış. Nihayet kışlakta kuru bir kilim üzerine oturduk. Nasrullah Han geldi. Müzakere neticesinde bunlara eğer benim sözümü tutmayacaklarsa Afganistan'a gideceğimi söyledim. Fakat rica ederek yine kalmamı dediler. Ben de bil mecburiye muvafakat ettim. Şimdi yalnız birkaç kat çamaşırımdan başka şeyim yok. Her şeyim çalındı. 13 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Lakaylar 2 hafta sonra bu defa daha önce o taraflarda bulunan ve envere katılmak için gelen Türk subay ve askerlerini de soyup sadece pantolonlarıyla bırakacaklardı. Bir de içeri girdiklerinde ne görsem yalnız pantolonları üstlerinde kalmış, hemen tepeden tırnağa kadar soyulmuşlar. Sırtlarında eski birer hırka, bir çare Hasan Bey kalmış. Neyse, büyük bir teessür içinde hemen nokta nokta ettim. Ağlamaya başladılar. Ben yalnız hırsımdan dişlerimi sıkıyordum. Yalnız benim yüzümden rahatlarını terkle bu hale gelen arkadaşlara pek acıdım. Mamafi ne yapayım? Bu yolda hayatını da verecek adamlar, bunları hoş görmek gerek. Zaten bedevi kollar arasında, hele arada muharebe olduktan sonra bu hal pek tabidir. Neyse, eşyamızı taksim ile biraz hallerini düzeltmeye çalıştık. Kimisine hırkamı, kimisine kürkümü verdim. Nihayet arkadaşlar hallerini anlatmaya başladılar. 27 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Lakayların elinde esir gibi kaldığı günlerde bir sene öncesini Naciye'si ile beraber geçirdiği güzel günleri hatırlayan Enver, Lakay İbrahim Bey'den Türede bir eşkıya reisi diye bahsedecek ve lakayların dünyanın en vahşi kavimlerine yakın olduklarını yazacaktı. Naciye, düşün, düşün hayat nasıl bir panorama. Geçen sene birlikte Avrupa'nın en medeni, müreffeh yerlerinde gezerken ve herkesin kıskandığı bir çift kumru gibi yavrularımız etrafımızda yaşarken şiddetli fırtınaya uğramış bir çift gibi ayrıldık. Ah, eminim Berlin'in o şaşalı hayatında bensiz, sen eşini kaybetmiş dişi güvercin gibi sessiz, sadasız, meyus yaşıyorsun. Oh ya ben, ya ben, dünyanın hemen en vahşi akvamına yakın ve başsız bir muhitte, türedi bir eşkıya reisinin yanında hayatın en iptidai olan yiyecek, giyecek, yatacak şeylerin bütün mahrumiyetleri içinde yalnız, yapayalnız, yalnız senin aşkınla yaşıyorum. 15 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Enver artık sadece lakaylardan değil, başlarına geçebilme hayaliyle birçok tehlikeyi göze aldığı basmacılardan artık devamlı surette şikayetçiydi. Gerçi bol vaatler alıyor, sık sık çapan, yani kaftanı andıran yerel elbiselerden hediye ediliyor, yine hediye olarak pirinç, pilav ve başka yemekler gönderiliyordu ama Enver bıkmaya başlamıştı. Artık Orta Asya Türklerini o tarihten 9 sene önce İtalyan işgaline karşı Bingazi'de organize etmeye çalıştığı Bedevileriyle mukayese ediyordu. İlk mektuplarında basmacıları eski bir medeniyetten gelmelerinden dolayı Bedevilerden üstün görüyor ama sonraları bunların yağmacılıktan başka bir işleri yok. Nerede Trablus'un Bedevileri diye yakınıyordu. Bura halkı herhalde Bingaziler kadar zahmet vermeyecektir. Çünkü bunlar herhalde eski bir medeniyet görmüş ve hükümet etmiş adamlar. Büyükleri ve idare adamları vardır. 25 Kasım 1921 tarihli mektubundan. Bunlar da Bingazi'dekilerin başka türlüsü. Sonu inşallah hayır olur. Rahatsızlığım henüz devam ediyor. Kalben derin bir hüzün duyuyorum. Sebebini bir türlü anlayamadım. 10 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Hakikaten hem acınacak hem de gülünecek bir haldeyim. Bingazi'deki bedeviler bura lakaylarına nispeten pek akıllı. Büyüğü küçüğü tuhaf, bir taraftan bana padişahım derler, diğer taraftan ciditler geliyor diye bir söz çıkınca kaçmaya, biz de beraber götürmeye savaşırlar. 17 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Doğrusu bu civardaki yağmacılıktan en mütedeyyin halk da bizar. İşte ruhum, böyle bir yığın içinde çalışıyoruz. Trablus'ta hakikaten daha saf ve temiz bir kitle vardı. Burada hepsi yağmacılıktan başka bir şey düşünmüyor. 1 Mart 1922 tarihli mektubundan. Lakay İbrahim Bey'in Enver'i yanında 2 ay boyunca esir gibi dolaştırmasının sebepleri çeşitliydi. Öncelikle topraklarına gelen ve ben Enver Paşa'yım diyen kişi hakikaten Enver Paşa mıydı? Bundan emin olması lazımdı. Yabancının doğru söylediği, yani Enver Paşa olduğu birkaç gün içerisinde öğrenildi ama ortaya bu defa başka bir endişe çıktı. Enver, Sultan Abdülhamit'i devirenlerdendi, yani ceditçiydi. ve cecitçi olması lakayların bağlı bulunduğu Buhara emiri Alim Han'a da karşı olması demekti. İbrahim Bey yakın adamlarına, ben bilirim Enver Paşa padişah olmak için geliyor. 22 Ocak 1922 tarihli mektubundan diyerek endişesini açıkça söylüyordu ve Enver'e ne şekilde muamele etmeleri gerektiği konusunda emirden talimat almaları lazımdı. Enver'in lakayların elinde bulunduğu günler bitmeyen yazışmalarla geçti. İbrahim Bey ile Alim Han haberleşiyor. Enver'e hoş ifadelerle dolu nameler gönderen Alim Han, İbrahim Bey'e de Enver'i elinde tutması yolunda talimatlar yolluyor. Enver ise hem Alim Han'a hem Afganistan emirine, diğer basmacı kumandanlara ve o bölgelerdeki Türk subaylara, mesela Doğu Buhara'nın kumandanı Ali Rıza Bey'e mektuplar gönderiyor, haberleşmelerinde vasıta olarak da gelen ziyaretçileri kullanıyordu. Çok sonraları Buhara emirinin Enver ile müştereken mücadele maksadıyla Sovyetler ile de irtibatta bulunduğu söylenecekti. Enver'in lakaylar ile bir çeşit esaret olan mecburi birlikteliği sırasında hazırlanan İngiliz istihbarat raporlarında ise baştan aşağı yanlış bilgiler yer alıyor. Mesela o günlerde yazılan bir raporda Enver'in Buhara'nın Düşenbe ve Hisar şehirlerinde bulunduğu Bolşevikler ile ihtilalciler arasında anlaşma yapmaya çalıştığı iddia ediliyordu. Bu şekildeki yanlış bilgiler İngiliz raporlarında daha önce de yer almış, hatta Enver'in Orta Asya'daki faaliyetlerini Moskova'da bulunduğu sırada Ali Fuat Paşa ile beraberce hazırladığı bile söylenmişti. Cemal ve Enver Paşalar ile diğer iddiatçıların Orta Asya'daki temaslarının ve bütün faaliyetlerinin asıl maksadının ne olduğunu her şeyi başından itibaren dikkatli şekilde takip etmekte olan Moskova'nın fark etmemesi mümkün değildi. Anadolu için bir koz, bir joker olarak elde tutulmalarına da lüzum kalmamıştı. Zira Mustafa Kemal başlattığı mücadeleyi başarıyla tamamlamak üzere idi ve Anadolu ile Sovyetler arasında zaten yakın bir dostluk tesis edilmişti. Bunun neticesi iddiatçıların artık gözden çıkartılmalarının ve hatta tasfiye edilmeleri zamanının gelmiş olması demekti. Tasfiyenin ilk kurbanı Cemal Paşa oldu. Avrupa'da Afganistan için silah temini görüşmeleri yapan Cemal Paşa buradan tekrar Moskova'ya gitti ama Sovyetler tarafından soğuk şekilde karşılandı. Hatta Çeka'da sorguya bile çekildi ve Paşa bütün bunlardan sonra Rusya'da yapabileceği bir şeyin kalmadığını ilk defa açık şekilde fark etti. O günlerde sadece Mustafa Kemal'e yazdıklarında değil, diğer iddiatçı arkadaşlarına gönderdiği mektuplarında da Enver'in teşebbüslerinden şikayetçi olan ve Enver'e karşı üslubunu gittikçe sertleştiren Cemal Paşa, kısa sürgünün ilk günlerinden itibaren Türkiye dışındaki faaliyetlerinin, temaslarının ve çabalarının artık bir netice vermeyeceğini anladı. Afganistan'a dönmek yerine Anadolu'ya geçmek istedi. Moskova'dan Türkiye sınırına ulaşabilme ve Mustafa Kemal ile sınırda telgraf başında haberleşme çabası içerisine girdi. Mustafa Kemal ile daha sonra yüz yüze görüşebilme imkanının sağlanması için bir yaverini Ankara'ya gönderdi. Kendisi de Moskova'dan Tiflis'e gitti ve Ankara'dan gelecek cevabı Tiflis'te beklemeye başladı. Mustafa Kemal'in aralarında eski senelerden gelen bir yakınlık bulunmasına rağmen Cemal Paşa gibi iddiatçıların önde gelen bir liderinin Anadolu'ya dönmesine izin vermesi zaten mümkün değildi ve Paşa memleketini bir daha göremedi. Tiflis'te Ankara'dan haber beklerken 21 Temmuz 1922 gecesi kimler tarafından yapıldığı hala ortaya çıkartılamamış olan bir suikaste uğradı ve iki yaveriyle beraber can verdi. Enver lakayların elinden 1922 Ocağı'nın ortalarında kurtulabildi. Buhara emiri Alim Han, gelecekte kendisi için tehlike teşkil edebileceğinden endişe hissettiği Enver'in lakayların elinde bulunduğu sırada gönderdiği mektuplarına o zamana kadar oyalayıcı cevaplar vermiş, taleplerini de aynı şekilde oyalamış ama bu arada İbrahim Bey'e Enver'i elinden kaçırmaması yolunda talimatlar yollamış, yani tam manası ile ikili oynamıştı. Enver'in serbest bırakılmasında Afganistan emiri Amanullah Han'ın Buhara emiri Alim Han nezdinde tavassutta bulunmasının da etkisi oldu. Buhara'yı terk etmesinden sonra bir müddet memleketinin değişik vilayetlerinde kalan Alim Han daha sonra Afganistan'a iltica edip Afgan emirine sığınmaya mecbur olmuştu. Alim Han misafiri olduğu Afgan emirinin ısrarlı ricaları üzerine lakayların reisi İbrahim Bey'e bir mektup göndererek o zamana kadar elinde tutması yolunda talimatlar verdiği Enver'i artık serbest bırakmasını istedi. Darvaz bölgesinin beyi İşan Sultan'ın silahlı adamları ile beraber 13 Ocak'ta Enver'in ve İbrahim Bey'in bulunduğu Rahati köyüne gitmesinin ardından Enver'i daha önce de birkaç defa ziyaret etmiş olan Afgan emirinin temsilcisi Nurullah Han da Rahati'ye gitti ve Buhara emiri Alim Han'ın Enver'in serbest bırakılması için yazdığı talimatı burada İbrahim Bey'e verdi. Enver 1922 Ocağın ikinci haftasının sonlarına doğru artık serbestti. Lakayların elinden kurtulmasından hemen sonra Naciye Sultan'a gönderdiği mektubuna uzun bir sipariş listesi ilave etmişti. Gömlek, çamaşır, gözlük, battaniye ve şarjör gibi taleplerin yanında hazin bir isteği daha vardı. İbrahim Bey'in eline düşmesinden sonra imha etmek zorunda kaldı Naciye'nin ve çocuklarının fotoğrafları. 1. 45 fişek şarjörlü harp zamanı yapılmış uzun namlulu kundaklı parabellum tabancasından 3 şarjörü ile birlikte 1 tane ve 150 fişek çapı mümkün ise 9 mm. 2. 0,25 dioptre 2 beyaz gözlük. 3. 2 koyu kar gözlüğü. 4. 6 ince fanila don gömlek. 5. 6 beyaz spor gömleği. 6. ince sarı şayaktan 2 İngiliz gömleği. 7. Çorap ve mendil bir düzine. Çoraplar biraz kalınca. 8. Bir yumuşak gece terliği. 9. Bir adet şafşak dedikleri torba yatak. İçinde fazla bir battaniye olsun. 10. Kamil'in Sami'ye verip de şimdi benim taşıdığım Ortgies tabancalarına mahsus 3 şarjör. İşte ufak maddi istediklerim. Şimdi asıl büyük ve en ziyade muhtaç olduğum bir isteğim var ki o da senin ve yavrularımın birçok fotoğraflarıdır. Artık bu defa ne olsa mahvetmeyeceğim. 15 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Sonraki günler önde gelen basmacı liderler ile toplantılar, liderlerin artık Enver'in yanında olacakları konusunda karşılıklı yeminleri, vaatleri, ayitleşmeleri ve yine bitmeyen yazışmalar ile geçti. Basmacılardan bazıları bağlılıklarını öylesine abartıyorlardı ki Enver'i padişah kılmak bile istemekteydiler. Ben ne padişah olmak ne de sizden mal isterim. Çalışan, yurdunuzu kurtaran, sözümü dinleyen işte bu kadar dedim 22 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Herkes bir söz söyleyerek kusurlarını af ile kalmamı ve Buhara emiri geldikte emir olmak üzere beni büyük tanıyacaklarını ve İbrahim Bey beyleri olduğu gibi ben de padişahları olmamı rica ettiler. Ben de benim Buhara padişahlığında gözüm olmadığını ve belki değil yalnız Buhara belki de bütün Türkistan'dan ve İslam illerinden Rusları kovmak istediğimi ben İslam'a hizmetçi olmayı bin padişahlığa değişmeyeceğimi söyledim. Ve nihayet ricalarını kabul ederek kalmaya muvaffakat ettim. Sevindiler 23 Ocak 1922 tarihli mektubundan. Padişahlığı yahut Orta Asya'nın hakimi veya hükümdarı olması gibisinden söylentileri mektuplarında benimsemiş gibi görünen Enver bu ünvanları bazen şaka bazen de ciddi manalarda kullanacak ama bulunduğu yerleri her vesileyle arkasından bir şeyler çevirdiğini bir türlü fark edemediği Buhara emiri Alim Han'a niyabeten yani vekil olarak idare ettiğini yazacak Alim Han'dan biraderim diye bahsedecek ve sahip olacağı her şeye yine Naciye'sini ayaklarının altına sermeye heveslenecekti. Sevgilim unutuyordum. Bu akşam arkadaşlar bir çadır bezi buldular, saman doldurdular. İşte bu gece ilk şöyle yumuşak ve saman döşekte yatacağım. Artık akşamdan beri oldukça yerden yüksek olan bu saman döşekte uzanıp eski sultanları taklit ediyorum. İşte lakayların padişahının tahtı tabii bu kadar olur. Ah bu gece hiç olmazsa seni rüyada görsem. 27 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Ah Naciye gel, gel de şu vahşi kayalar arasında seni kartal gibi kanatlarımın üstünde taşıyayım, yükselteyim. Ah Naciye, sen gelsen, buralarını eminim ne kadar seveceksin. Şimdi Buhara emiri biraderim Alim Han'a niyabeten idare ettiğim bu yerlerde sana hiç kimsenin varamayacağı şu vahşi güzellikler içinde istediğim gibi kaşaneler kurdurayım. Gel, gel de beni yaşat olmaz mı? Değil mi? Geleceksin. İstanbul'un mülevves muhitine dönmeyelim. Buraları, buralardaki biçareleri, Müslümanları kurtarıp onlara yardım edelim. Naciyeciğim, işte bunlar hepsinin kulun, kölen olmakla iftihar edeceklerdir. 9 Mart 1922 tarihli mektubundan. Enver Paşa'nın lakayların elinde bulunduğu günler ile serbest bırakılmasından sonra yaptığı askeri ve siyasi yazışmalar, Orta Asya'daki diğer bütün yazışmaları ile beraber Türk tarih kurumundadır ve basmacı hareketi açısından da son derece önemli olan bu evrak ileride askeri uzmanlar tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak yayınlandığı takdirde basmacı isyanının Enver Paşa dönemi büyük ölçüde aydınlanabilecektir. Hürmetli esaret sırasında, yani Enver'in lakay İbrahim Bey'in elinde bulunduğu günlerde Buhara'da önemli hadiseler yaşandı ve Rus işgalindeki Düşenbe şehri birkaç günlüğüne milliyetçi kuvvetlerin eline geçti. Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca ile Genelkurmay Başkanı Ali Rıza Bey, Düşenbe'de 1921'in 10 Aralık gecesi hükümet adına verdikleri resmi bir yemekte Rus subayları ile askerlerini esir aldılar. Rus tarafı derhal karşılık verdi. Düşenbe'ye yeni birlikler sevk edildi. Milliyetçi kuvvetler 4 gün sonra şehri yeniden Ruslara teslim ettiler. Ve Kızıl Ordu'nun sıkı takibi yüzünden Osman Hoca, Ali Rıza Bey ve onlarla beraber Düşenbe'de bulunan Hacı Sami Bey de Afganistan'a iltica etmek zorunda kaldılar. Osman Hoca'nın Rusları Düşenbe'den çıkartması sırasında lakayların elinde esir bulunan Enver Paşa, serbest kalmasından hemen sonra yanındaki basmacı liderleriyle beraber 3 haftalık bir kuşatmanın ardından 14 Şubat 1922 gecesi Düşenbe'yi ele geçirdi. Naciye Sultan'a kuşatma sırasında gönderdiği mektuplarda harekatın ayrıntılarını yazmış, krokilerini de çizmişti. Naciye Sultan'a Düşenbe'ye girişinin ardından yazdığı mektubunda şehre çatışmaların değil Rusların gittiklerini öğrenmelerinin ardından girdiklerini anlatıyordu. Sana şu satırları gecenin ikisinde Düşenbe kasabasından yazıyorum. Bugün öğleye doğru başlayan tipiden istifade ile Ruslar Düşenbe'yi terkle garba doğru savuşmuşlardır. İkindiye doğru haberimiz oldu. Fakat her vakit bu haber geldiğinden hemen Nafi Efendi'yi ileri karakol ile gönderdim ve arkasından vardık. Hakikaten Ruslar çekilmiş. Zaten Yahudinin dediği gibi 2-3 gündür gideceklermiş. Hastane ki hem kışla hem de hükümet dairesiydi. Her tarafı karmakarışık. Şehirdeki 15 hane buradan gitmiş. Doğrusu bu karda çok zahmet çekeceğiz. Yarın erkenden takip etmek istiyorum. 14-15 Şubat 1922'de yazdığı mektubundan. Düşenbe'yi almasından sonra beraberindeki Türk subaylar ve Afgan emiriyle sürgündeki Buhara emirlerine eski devirlerdeki fetihnameleri andıran mektuplar gönderen Enver'in artık başka bir hayali vardı. Afgan emiri Amanullah Han'a 1922 Mart'ının sonunda yazdığı mektupta Orta Asya'daki Rus hakimiyetine son verip Alman birliğini andıran bir Şark İslam hükümeti iddiasını beraberce tesis etmek ve bu birliği Alman birliği ile dünyaya meydan okuyacak bir hale getirmek istediğini söylüyordu. Emir'e yazdığı Şark İslam Hükümeti İttihatı hayalinden Naciye Sultan'a gönderdiği bir mektupta daha ayrıntılı olarak bahsediyor. Afgan emirine şifre ile Buhara ile Afganistan'ın Prusya ile Bavyera gibi ittifakı fikrinde olduğumu yazdım. Bakalım ne cevap verecekler. 17 Mart 1922 tarihli mektubundan diyor ve daha önce bir Turan askeri ihtilal meclisi kurmayı da düşünüyordu. Fikrim diğer vilayetlerin vekillerini de toplatarak bir meclisi maslahat tesis ettirmek, sonra Fergana, Kırgız vesaire taraflara yazarak onların vekilleriyle büyük bir Turan ihtilal meclisi askerisi vücuda getirmektir. Bakalım ne dereceye kadar muvaffak olacağım. 27 Aralık 1921 tarihli mektubundan. Enver Düşenbe harekatının ardından Pulu Hakiyan köyüne yerleşmiş, orada genelkurmay benzeri bir teşkilat kurmuş ve yapılacak yazışmaları da askeri bir düzene koymaya çalışmıştı. Nihayet gittikçe hafifleşen yeşil çimle örtülü tepecikler arasında oldukça derin bir derenin sol sahilindeki Pulu Hakiyan'ın müderrisi Hacı Mehmet Efendi'nin mescidin etrafındaki mihmanhanesindeydik. Bugünden itibaren artık muntazam çalışmaya başladım. Hasan Bey katipleri toplayarak Erkan-ı Harbiye vazifesi görecek. Her yazıdan Erkan-ı Harbiye'den geçecek, numaralanacak. Şimdiye kadar İşan Sultan'ın elinden geçen, müzebbez ve geleni gideni belli olmayan muharrerata bir nihayet verilecek. 12 Mart 1922 tarihli mektubundan. Kızıl Ordu'nun ilerlemesi üzerine karargahı ve kurmaya çalıştığı sistem sonraki günlerde darmadağın olacaktı. 27. ayrımın sonu sayfa 341.